söz konusu bizim toplantılarımız, tamam mı? Nasıl olmalı, nasıl bir düzene sahip olmalı? Kutsal kitaba göre kilisede neler yapılmalı, tamam mı? Ve biz son haftalar boyunca 1. Korintiler mektubu çalışıyoruz. 11. bölümden 14. bölümüne kadar ve bugün sona eriyoruz. Ve elde ettiğimiz bütün malzemeler şimdi bir araya getirerek bizim toplantılarımızda nasıl bir düzene sahip olmalıyız diye bakacağız. O zaman 1. Korintiler 14. bölüm ve ayet 26'dan. Öyleyse ne diyelim kardeşler? Toplandığınızda her birinizin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, bir vahi, bilmediği dilde söyleyecek bir sözü ya da bir çevirisi vardır. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun. Eğer bilinmeyen dillerle konuşulacaksa, iki ya da en çok üç kişi sırayla konuşsun, biri de söylenenleri çevirsin. Çeviri yapacak biri yoksa, bilmediği dilde konuşan toplulukta sessiz kalsın, içinden Tanrı ile konuşsun. İki ya da üç peygamber konuşsun. Öbürleri söylenenleri iyice düşünüp tartsın. Toplantıda oturanlardan birine vahiy gelirse, konuşmakta olan sussun. Herkesin öğrenmesi ve cesaret bulması için hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz. Peygamberlerin ruhları, peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Kutsalların bütün topluluklarında böyledir. Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal yasının da belirttiği gibi uysal olsunlar. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. Tanrı'nın sözü sizden mi kaynaklandı? Ya da yalnız size mi ulaştı? Kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa bilsin ki size yazdıklarım Rab'bin buyruğudur. Bunları önemsemeyenin kendisi de önemsenmesin. Özet olarak kardeşlerim, peygamberlikte bulunmayı gayretle isteyin. Bilinmeyen dillerle konuşulmasına engel olmayın. Ancak her şey uygun ve düzenli biçimde yapılsın. İşte başlangıçta başlayacağız. Çünkü Aden bahçesinde belli bir düzen vardı. Tanrı dünyaya yarattığı zaman dünyaya düzene soktu. Bir şekilde bir ritim, bir uyum, bir ahenk vardı Aden bahçesinde. Ve görüyoruz ki aslında kilise yeni anlaşmada Tanrı'nın yeni Aden bahçesidir. Çünkü dünya yeni yaratıldığı zaman, yani Tanrı her şeyi yaşattı kutsal ruh aracılığıyla, göreceğiz. Ama şimdi biz imanlılar olarak Tanrı'nın yeni yaratılışı, bir kişi Mesih'teyse yeni yaratılıştır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Kutsal ruhla yani yaşama kavuştuk, canlandık. Ve şimdi kilise Tanrı'nın yeni Aden bahçesi sayılıyor, tamam mı? Aden bahçesinde kutsallık hakimdi. Günah yoktu. Aynen öyle bizim isteğimiz, arzumuz. Yani kilisede kutsallık hakim. Her şey Tanrı için yapılsın diye istiyoruz, değil mi? Aden bahçesinde Tanrı'nın temsilcisi Adem yönetiyordu, denetliyordu. Ve aynen öyle yeni anlaşmada, kilisede, yeni yaratılışta Tanrı'nın temsilcisi İsa Mesih, yeni Adem, ikinci Adem, şimdi başta olan yöneticidir, yönetiyordur. Ve Aden bahçesinde Tanrı oradaki düzeni dünyaya yayılmasını istedi. Ve aynen öyle kilisedeki düzen Tanrı'nın egemenliği dünyaya yayılsın diye dua ediyoruz. O zaman kilise aslında Tanrı ile adamlar arasında buluşma noktasıdır. Kilise derken bir binadan bahsetmiyoruz ya bir müesseseden bahsetmiyoruz ama diri taşlar olarak Tanrı'nın çocukları olarak oluşmuş bir binadan bahsediyoruz burada. Ve göreceğiz ki aslında orada bir düzen vardı. Burada da belli bir düzen, kutsal bir ahenk de istiyoruz kilisede. Ve bu ayetler bundan bahsediyor. Kilisede bu düzen nasıl olsun? Kilisede neler yapılsın? Aslında şeker yiyebilirsiniz, tamam mı? Burada o ayıp değil. Yani isterseniz bana da verirseniz iyi olur, tamam mı? Şimdi birincisi olarak Adem bahçesinde de kilisede de aynı zamanda bir canlılık söz konusu. Bazı insanlar şimdi kilise ihti seçeneğimiz var diye düşünüyorlar. Ya canlı ve düzensiz yani Pentekostal, karizmatik, canlı her şey oluyor çok gürültülü. Aslında Korint'teki kilise öyleymiş herhalde. Ya da düzenli ama ölü. Bir mezarlık gibi. Her şey düzenli ama ölü. Tamam mı? Ve bazen böyle düşünüyoruz ama aslında kilise hem canlı hem de düzenli olacak. Nasıl? Ne mümkün? Göreceğiz. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yaratılış 1:1. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı'nın ruhu etkindi, yaratılıştı. Ve her şeyi canlandırıyordu, yaşatıyordu bir şekilde. Ve Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan bir varlık oldu. Kutsal ruh geldi ve Adem'i yaşattı. Aynen öyle biz de Mesih'te olarak yaşama kavuştuk. Kutsal ruh bize geldi. Ve yaşattı. İşte sana yeni bir yaşam veriyorum. Mesih'teki müjde budur zaten. Mesih'te değilsen, misafirsen, hala yani kendi kafana göre yaşıyorsan, fark edeceksin ki aslında bu bol bir yaşam değil. Ya kendini boş hissedebilirsin içinde. Ama Mesih'e geldiğin zaman, bizi yaşama, sonsuz bol yaşama kavuşturur. Ve kutsal ruh bize geliyor ve yaşatıp kutsal ruh bir kiliseye gelince üflüyor, canlandırır. Kutsal ruhla dolu kiliseler böyle zaten canlı değil mi? Ve toplantılarımız da öyle olması lazım. O zaman ayet 26'da diyor ki öyleyse ne diyelim kardeşler toplandığınızda hayal edebiliyor musunuz? Her birinizin bir ilahisi. Ben bir ilahi başlamak istiyorum. İsa Mesih Tanrı'nın yaparsınız. Yapabilirsiniz. İyi olur aslında tamam mı? Ve hepimiz de katılırsınız sözleri bilirsek eğer. Halleluya. Her birinizin bir ilahisi öğretecek bir konusu, bir vahiy bilmediği dilde söyleyecek bir sözü ya da bir çevresi vardır. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun. Yani geçen haftalarda dediğimiz gibi. Toplandığımızda olağanüstü bir beklentiye sahibiz tamam mı? Bugün Tanrı bize ne diyecek? O zaman Graham abi bir peygamberlik sözü paylaştı. Tanrı diyor ki bazıları sanki kara bir bulutun altında hissediyorsunuz. Tanrı bugün o bulutu kaldırmak istiyor. Amin. Tanrı'dan duymuş olduk. Diri Tanrı aramızda ve konuşuyor ve dolaşıyor. Ve bazen bir yalan burada ortaya çıkabilir. Demek ki kutsal ruhun varlığında düzensizlik hakim olsun. Bazı insanlar böyle düşünüyor. Eğer bir kilise gerçekten karizmatik olacaksa eğer. Orada insanlar yerde serpilmiş. Burada insanlar bağırarak çağırarak dua ederek. Burada insanlar bilmedikleri dillerle konuşuyor. Her şey yani salı pazarı gibi her kafadan bir ses çıkar tamam mı? Şimdi öyle olmasın. Belli bir ahenk, belli bir ritim, belli bir düzen var. Ve göreceğiz ilk yaratılışta belli bir ritim vardı. Yani Tanrı dünyayı yarattığı zaman dünyaya belli bir ritme soktu. Değil mi? Bir usul. Tanrı düzeni seven bir Tanrı olduğunu ispat etmek gerekirse sadece doğaya bakmamız gerekiyor. İşte bir iki ayet. Dünyada yıllık bir ritim mevcut. Bahar, yaz, sonra ilkbahar gelsin ya. Artık bıktık kıştan. Ama belli bir ritim var. Yani bir beklentimiz var. İlkbahar gelecek mi? Gelecek. Ne zaman bilmiyoruz. İstanbul'da belli değil. Ama gelecek. Ve Tanrı şöyle buyurdu. Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin. Ve öyle oldu. Tanrı bu yani küresel ritmi yarattı, sağladı. Odur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan, gece ışık olsun diye ayı, yıldızları düzene koyan Tanrı'dır. Egemenlik ve heybet Tanrı'ya özgüdür. Yüce göklerde düzen kuran O'dur. Tanrı düzen sever mi? Tabii ki de sever. Yani doğaya bakmamız lazım. Yıldızlara bakmamız lazım. Her şeyin belli bir ritmi, belli bir uslu vardı. Ve haftalık bir ritim var aynı zamanda yaratılışta. 6 gün çalışmak, 1 gün dinlemek. Değil mi? 6 gün çalışmak, 1 gün kafa dinlenmek. Dizi seyretmek. Yemekler yapmak. 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama 7. gün bana Tanrı'nın Rab'e Şabat günü olarak adanmıştır. Çünkü ben Rab yeri, göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım. 7. gün dinlendim. Kardeşler, sağlığımız için, mutluluğumuz için, esenliğimiz için, hayatlarımızda da belli bir ritim lazım. Belli bir düzen gerekiyor. Tamam, belki işin gereği pazar günü çalışmak zorundasın. Ondan bahsetmiyoruz burada. Önemli olan haftalık bir ritmimiz olsun. Yıllık bir ritmimiz olsun. Kilisede zaten yıllık bir ritim vardır. Yani doğuş bayramı, diriliş bayramı. Yani 2 büyük bayramımız var ve kilise böyle dönüyor. Aynı zamanda haftalık bir ritmimiz olsun. Yani 6 gün çalış. Çok çalışkan bir şekilde kendini ver iş yerinde. Tanrı'nın yüceliği için. Ama 7. günde toplanalım birlikte. Rab'e tapınalım birlikte. Yani bu bizim sağlığımız için, iyiliğimiz için belli bir düzen lazım. Aslında Tanrı senin hayatını düzene sokmak istiyor. Çünkü o da senin İyiliğin için, mutluluğun için, sağlığın için önemlidir. Düzen önemli hayatlarımızda. Ve toplantılarımız da burada yazıldığı gibi belli bir usul, belli bir ritim gerekiyordur. Öyle okuyoruz. Eğer bilinmeyen dillerle konuşulacaksa 2 ya da en çok 3 kişi sırayla konuşsun, biri de söylenenleri çevirsin. Çeviri yapacak biri yoksa, bilmediği dilde konuşan toplulukta sessiz kalsın, içinden Tanrı'yla konuşsun. 2 ya da 3 peygamber konuşsun, öbürleri söylenenleri iyice düşünüp tartsın. Toplantıda oturanlardan birine vahiy gelirse, konuşmakta olan sussun. Herkesin öğrenmesi ve cesaret bulması için hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz. Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrı'dır. Kutsalların bütün topluluklarında böyledir. Tamam mı? Şimdi geçen hafta bilinmeyen diller ve peygamberlikler konuştuk, çalıştık. Onlar web sayfamızdan indirip dinleyebilirsiniz. Bugün tekrarlamayacağız. Ama belli bir ritim var burada. Bilinmeyen diller 2 ya da en çok 3 ondan sonra çevrilecek. Peygamberlik sözü 2 ya da en çok 3 ondan sonra tartılacak. Ve bizim beklentimiz böyle. Ve ayet 30'u çok severim. Ne diyor? Sen dua ediyorsun. Başka bir kişi sıkılırsa belki ayağa kalkacak, o da dua etmeye başlayacak. Ne demek? Üzün üzün dua etme. Çünkü ya belki hiç kimse amin demeyecek en sonunda. Çünkü herkes bıktı ve yani uykuya kaldı. Bilmiyorum. Toplantıyı tek eline alma. Tamam mı? Yani tekeleştirme, üzün üzün dualar etmeyelim. Çünkü neden? Evde istediğin kadar üzün dua edebilirsin ama burada yaptığımız her şey insanların gelişmesi için olsun. Herhalde Korint'e öyleydi. Yani bazı insanlar kalkıp 3 saat dua ediyorlardı. Yani herkes eve gitmiş, çay içmiş, geri dönmüş oldu. Adam amin dedi. Bilmiyorum ama öyleydi herhalde. Ve Pavlus diyor ki arkadaşlar lütfen niyetimiz sevgi olsun ve kiliseyi geliştirmek olsun. Yani çünkü ruhta belli bir ahengimiz olsun, belli bir akış, belli bir ritim, belli bir usul. Ve ayet 33 çok önemli. Çünkü Tanrı karışıklık Tanrısı değil, esenlik Tanrısıdır. Yani Tanrı neyse kilisede öyle olacak. Tanrı kutsalsa kilise kutsal olsun. Tanrı lütufkarsa kilise lütufkar olsun. Tanrı düzenliyse, esenlik Tanrıysa kilise de düzenli olsun. Çünkü kilisenin görevi nedir? Biz Mesih'in bedeniyiz. Mesih'in dünyadaki elleri hizmet etmek için, ağzı egemenliği ilan etmek için. Biz Tanrı'yı temsil ediyoruz İstanbul'da. Büyük bir ayrıcalık, büyük bir sorumluluk. Çünkü millet Tanrı'yı göremezler. Tanrı görünmez. Nerede yani? Ama bizi görebiliyorlar. Bizi görebiliyor. Biz Tanrı'yı görünür hale getiriyoruz. Öyle bir ayrıcalığımız var. Öyle bir sorumluluğumuz var. O zaman Tanrı esenlik Tanrısıdır. Kilisede esenlik dolu olsun. Amin. Yeni anlaşmada hep görüyoruz ki aslında Tanrı'ya yücelik kazandırır eğer düzenliysek. Kolosiler 2:5. Çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de ruhça sizinle birlikteyim. Pavlos yazıyor Kolosiler'deki kiliseye. Düzenliliğinizi Mesih'e imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum. Diyor o kiliseye bak siz düzenlisiniz. O zaman seviniyorum. Ondan sonra 2 Korintliler 12:20. Çünkü geldiğimde bu yine Pavlos sizi istediğim durumda bulamayacağımdan korkuyorum. Kilise kurdu gitti. Şimdi diyor ben geleceğim kilise ne halde bilmiyorum. Ve korkuyorum. Çünkü aranızda çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, iftira, dedikodu, böbürlenme ya da kargaşa olmasından korkuyorum. Diyor ki bak aranızda belli bir düzen olsun, belli bir ahenk, belli bir kutsallık. Ya da Yakup, çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Tanrı'dan gelen hikmet böyledir. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. O zaman yeni anlaşmada düzen bir şekilde sağlıklıkla, doğrulukla özdeşleşmiştir kilisede. Ve bizim hayatlarımızda. Mesih'e geldin mi? Belki çok düzensiz bir yaşam yaşıyordun. Kutsal Ruh senin hayatına girmek istiyor. Ve seni bir şekilde düzene sokmak istiyor. Senin iyiliğin için, sağlığın için, mutluluğun için, esenliğin için. Ondan sonra yaratılıştaki düzene bakacaksak eğer, bu düzenin bir parçası belli bir yetki yapısı vardır. Yani başta Tanrı, onun vekili olarak Adem ve onun altında da bütün yaratılış. Ve Adem Tanrı için her şeyi yönetiyordu. Öyle bir görevlisi vardır. Ve okuyoruz zaten yaratılış bölümünde. Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bak her ikisi Tanrı'nın suretinde. Bizde yani erkek daha üstünlük yok. Eşit. Şimdi onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Bir otorite, bir yönetici lazımdı. Belki görmüşsünüz yani sokaklarda çocuklar futbol oynarken ama hakimsiz. Tamam mı? Allak bullak. Bir koşuyorlar, bir vuruyorlar, bir kavga ediyorlar. Ama kurallar yok. Belli bir düzen, belli bir şekil yok. Ve diyor ki dünya öyle olmasın. Zaten Adem ile Hava günah işledikten sonra, bahçeden kovulduktan sonra yani her şey allak bullak oldu. Günah her şey yıktı, her şey yok etti. Ve artık adaletsizlik, artık en güçlü adam yani hakim oluyor değil mi? Yani artık dünyada belli bir düzen yok. Ama kilisede Tanrı'nın yeni yaratılışında. Çünkü Tanrı dünyayı yeniden yaratmaktadır. Ve bizimle başlıyor. İlk meyveler olarak. Ve diyor ki bak belli bir otorite yapısı da olsun. O zaman bahçede Tanrı, Adem ve bütün yaratılış. Kilisede Tanrı, ikinci Adem kim? Kilisenin başı kim? İsa Mesih. Ondan sonra kilise. O zaman bu kilisenin yöneticisi kim? İsa Mesih. Başta olan kim? Kimin evi? İsa Mesih. Ve öylece okumaya devam ediyoruz bu bölümde. Ayet 29. İki ya da üç peygamber konuşsun. Öbürleri söylenenleri iyice düşünüp tartsın. Toplantıda oturanlardan birine vahiy gelirse konuşmakta olan sussun. Bak burada belli bir yetki gösteriliyor. Tamam mı? Herkesin öğrenmesi ve cesaret bulması için hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz. Peygamberlerin ruhları, peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Kutsalların bütün topluluklarında böyledir. Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal yasının da belirttiği gibi uysal olsunlar. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. Ona geleceğiz, merak etmeyin. Tanrı'nın sözü sizden mi kaynaklandı ya da yalnız size mi ulaştı? Kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa bilsin ki size yazdıklarım Rabbin İsa'nın buyruğudur. Bunları önemsemeyenin kendisi de önemsenmesin. O zaman kilisenin yöneticisi kim? İsa Mesih. Ve görüyoruz Efesliler 4:16. Mesih'in önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. Ve beden bir şekilde daha koordinat bir şekilde yürümeye başlıyor. Mesih kiliseyi nasıl yönetiyor peki? Nasıl yönetiyor? Kutsal kitap sayesinde yani bize talimatlar, buyruklar verdi. Yani biz şimdi kiliseden bahsediyoruz. Nereye bakıyoruz? Kutsal kitaba. Çünkü bütün bu yazılar esenlenmiş. Ve bizim yani anlamamız için. O zaman kutsal kitap ve önderler atarak. Yine de Efesliler 4:11. İsa kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Örneğin şimdi Pavlos Girit adasına gitti ve orada birkaç kiliseyi kurdu. Ve yani mucizelerle dolu kutsal ruh insanları yaşatıyordu, ikna ediyordu. Ve bir şekilde orada insanlar iman edip Rab'e geldiler ve küçücük kiliseler kuruldu Girit adasında. Milletten sonra 65 yılından itibaren. Şimdi Pavlos oraya bir mektup yazıyor. Çünkü arkadaşı Titus orada bırakmış. Ve Titus niye oraya bırakmış? Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kente ihtiyarlar atman için seni Girit'e bıraktım. Tamam mı? O zaman burada bir can var, bir heyecan var. Bir şey başladı, pat diye mucizeler, şu oldu, bu oldu, bum. Hiç yoktan bir kilise kuruldu, hamdolsun. Ama şimdi diyor ki bak, her şey düzene sokacaksın ve önderler atacaksın. Bu kiliseler sağlam olsunlar diye. O zaman şimdi Korint'e bakacaksak, Korint'teki durumuna bakacaksak, çünkü bu mektup oradan geldi. Herhalde orada bir iki çok kibirli, afra tafra peygamberler, sözde peygamberler vardı kilisede. Ve şöyle diyorlarmış. Ben Tanrı'dan şunu iletmek istiyorum. Tanrı hepinizin şunu yapmanızı istiyor diye. Ve hiçbir yetki altında değildiler. Hiç kimse onlara sus lan ne yapıyorsun diyemezdi. Hiç kimse acaba bu gerçekten Tanrı'dan mı değil mi diye tartamazdı. O zaman Pavlus burada ne diyor? Tanrı'nın sözü sizden mi kaynaklandı? Ya da yalnız size mi ulaştı? Kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa bilsin ki size yazdıklarım Rabbin buyruğudur. Yani başta İsa Mesih var. Burada konuşmak istersen, yetki göstermek istersen, senin hayatında Mesih'e uysun. Mesih'e uysun. Yani yetki göstermek istersen, yetki altında bulunsun. Ve peygamberlik edenlere diyor ki, boyun eğmeleri gerekiyor. Yani 29'da, peygamberlik sözlerinin tartılmasına boyun eğsinler. Tamam, peygamberlik edeceksin ama ondan sonra hepimiz, yani benim dediklerim bile, değil mi? Siz, ben konuştuktan sonra siz Tanrı'nın sözüne göre tartacaksınız. Yani dediği doğru mu, yanlış mı diye. Neye göre? Tanrı'nın sözüne göre. Mesih'in bize verdiği kitaba göre. Hatırlıyorum. İngiltere'deyken. Şimdi bir adam başka bir kadınla eşini aldattı. Kilise cemaatinden. Ona gittim. Ne yapıyorsun diye sordum. Manyak mısın sen? Yani hem senin karın bu kadından çok daha güzel hem de bu yanlış bir şey. Ne yapıyorsun? Bana ne dedi biliyor musun? Ya ben dua ettim ve Rab bunu onayladı. Yapabilirsin dedi. Öyle mi? Yani demek ki Tanrı'nın fikrini değişmiş. Çünkü burada zina yapmayın diyor. Tamam mı? O zaman ne yapacağım? Onun duydukları, sözde duyduklarını Tanrı'nın sözüne göre tartacağım ve herhalde yanlış duymuştur. Yanlış duymuştur. Çünkü Tanrı'nın sözüne göre zina etmeyiniz. O zaman gerçek peygamberlik her zaman Tanrı'nın değişmeyen sözüne uyar. Şimdi peygamberler, peygamberlik edenler hepimiz kilisedeki düzene boyun eğecekler. Çünkü diyor, ayet 30. Toplantıda oturanlardan birine vahiy gelirse konuşmakta olan sussun. Yani hiç kimse bu kuralın üstünde değildir. Ya bu herkes için geçerlidir ama sen istediğin kadar uzun uzun dua edebilirsin. Çünkü senin için bir istisna var. Olmaz. Burada belli bir ahenk var. Ruhta belli bir akış, bir düzen. Pavlos'a Rabbin atadığı bir elçi olarak boyun eğsinler. Ne diyor? Ayet 38. Bunlara önemsemeyenin kendisi de önemsenmesin. Ney? Pavlos'un dediklerine. Bir şekilde otoriteye, önderlere teslim olmamız lazım. İbraniler 13-17. Önderlerinizin sözünü dinleyin. Onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki görevlerini inleyerek değil, bunun size yararı olmaz, sevinçle yapsınlar. Ve bütün kiliselere ortak bir sağlam öğretişi vardır. Tamam mı? Bir normal standart bütün kiliselerde. Pavlos zaten 33'te diyor, kutsalların bütün topluluklarında böyledir. Yani burada da böyle olacak. Çünkü bütün kiliselerimizde böyle yapıyoruz. Ya da 11. bölümde 16. ayette bu konuda çekişmek isteyen varsa şunu bilsin ki bizim ya da Tanrı'nın kiliselerinin böyle bir alışkanlığı yoktur. Tamam, şeyler taze bir şekilde, girişken bir şekilde yapabilirsiniz kilisede, değil mi? Yani biz yeni bir yol açmak isteriz belki de. Ama bir şekilde bütün kiliselerdeki ilkelere biz de uyacağız. Tanrı'nın şimdi bağlam spesifik, bu bağlamına özgü hikmet verdiği önderlere de boyun eğilmeli. Şimdi biz kadınlar konusuna geleceğiz. Merak etmeyin. Çünkü 34-35'te ne diyor? Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal yasanın da belirttiği gibi uysal olsunlar. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. Bu nedir? Tamam mı? Burada kadınlar dua ediyorlar mı? Ediyorlar. Peygamberlikte bulunuyorlar mı? Bulunuyorlar. Vaaz veriyorlar mı? Veriyorlar. O zaman Tanrı'nın sözüne uymuyor muyuz? Aslında 11. bölümüne bakarsak orada Pavlos diyor ki kadınların peygamberlikte bulunmalarını istiyorum. 11. yani 3 bölüm önce diyor ki kadınlar dua etsinler toplantılarda ve peygamberlik etsinler. O zaman ne oluyor burada? Bu bağlam spesifik. Bu Korint'teki durumuna göre spesifik bir talimat. Neden? Çünkü Yoel peygamber ne dedi? Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek, kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Mesih'te erkek kadın olayı yok. Tamam mı? Hepimiz Mesih'teyiz. Bu özgürleştirici, devrim yaratıcı bir gelişme. O zaman burada herhalde Pavlos özel bir duruma hitap ediyor. Ve Korint şehrinde meşhur bir pagan tapınak vardı. Tamam mı? Orada Delphi kehaneti de bulundu o tapınakta. Ve normalde Korint şehrinde kadınlar özellikle olarak o tapınağa gidip danıştılar. Acaba doğuracağım bebek erkek mi kız mı olacak diye sordular ve cevaplar geldiler. Kehanet olarak, peygamberlik olarak. Ya da acaba şu köleyi mi tutsam, şu köleyi mi tutsam? Ya da şu eve mi taşınsam, o eve mi taşınsam diye sorular sorarak yaklaştılar ve cevaplar geldiler. O sözde peygamberden, kehanetten, Delphi kehanetten. Ve herhalde şimdi iman etmişler, kiliseye gelmeye başladılar. Orada bir kişi ayağa kalkıp peygamberlik sözü verdi. Bu kadınlar da aynı şekilde bu soruları da sormak istediler. Acaba şu mu olacak, bu mu olacak? Ve Pavlos diyor ki burada söz konusu düzen ise, yani karşılıklı bir saygı ise bırak adam konuşsun, bırak kadın konuşsun. Onun sözünü bölme. Tamam mı? Bunu demek istiyor. Kilisede belli bir saygı göstermemiz lazım birbirimize. Çünkü hepimizde kutsal ruh yaşıyor. Demek ki hepimiz saygıya değeriz. Ve hepimiz birbirimize saygı göstermemiz, onur göstermemiz gerekiyor. Ve bu da vardı. Genel olarak o günlerde kadınlar eğitim almamış, okula gitmemiş, heyetlere, meclise katılamamış insanlardı. Tamam mı? Demek ki toplantılara alışmış değillerdi. O zaman geldiler, bilmiyorum, belki piknik de getirmişler kilise, paylaşıyorlar ya bir şekilde. Yani çünkü bu zaten ailesel bir kavram. Ve bilmiyorlar. Ve Pavlos diyor ki bak, Belli, değil mi? Çünkü burada çay içmek yasak. ve bir şekilde Pavlos demek istiyor. Ya burada arkadaşlar belli bir saygı olsun. Tamam mı? Ailesel bir karar vermemiz var. Birbirimizi çok seviyoruz. Ama aynı zamanda toplandığımızda kutsal ruhun varlığında bulunduğumuz zaman belli bir saygı olsun. Demek ki bir kişi konuşuyorsa siz de aranızda konuşmayın lütfen. Saygı gösterelim. Değil mi? Yani bir şekilde yaramaz çocuklar. O zaman Pavlos diyor ki bir kibarlık, bir nezaket lazım. Toplantıdaki düzene saygı gösterelim. O yüzden bunu diyor. O zaman bütün kiliselerde kadınların konuşması yasak mı? Yok. Bence buradaki kadınlar erkeklerden daha da eğitim almış. Daha da zeki. Bence. Sizi tanıyorum zaten. Gerçekten cidden söylemek istiyorum. Buradaki kadınlar çok kaliteli. Yani Rab'be şükürler olsun. O zaman siz konuşabilirsiniz, dua edebilirsiniz. Tamam mı? O zaman bu bağlam spesifik bir durumdu Korint'e. Yaşam kilisesine gelince, yeni kurulmakta olan bir kilise olarak bir başlangıç yaptık. 15 aydır buradayız. Çok çok çok çok yeni sayılıyoruz. Tamam mı? Bir kilise gibi gözüküyor. Çünkü belli bir düzenimiz başlıyor. Ama önemli olan her şeyi düzene sokmak değil. Önemli olan kutsal ruh gelsin, bizi yaşatsın, canlandırsın. Kutsal ruhla doldursun. Her şey biraz bomba gibi başlasın. Ondan sonra onu düzene sokacağız. Ve şimdi o noktaya geldik. Tamam mı? Kutsal ruh aramızda faaldır. O zaman belli bir düzen lazım bu, yani toplantılarımızda. Öyle bir beklentimiz olsun. Aslında olgun kiliselerde, yetişkin kiliselerde bu çok çok çok huzur verici, esenlik verici bir şey. Toplandık. Hepimiz elektrik gibi bir beklentiye sahibiz. Bir kişi bilinmeyen dillerle dua ediyor. Başka bir kişi cevap olarak çeviri veriyor. Ve hepimiz wow, aramızda Rab burada etkindir diye düşünüyoruz. Ondan sonra peygamberlik sözü geliyor. Ve hepimiz uf Rab tartıyoruz. Rab'in sözüne göre bu doğru mu? Acaba yüreklerimizde, ruhlarımızda tartıyoruz hepimiz. Ya o şekilde olsunlar bizim toplantılarımız. Öyle bir beklentiye sahip olalım. Herkes gelsin, bir ilahi, bir vahi, bir peygamberlik sözü, bir dua etsin. Tamam mı? Toplantı hem burada hem hafta içi yaşam gruplarımızda da. Öyle olsun. Öyle olmaları istiyoruz. Belli bir düzen ama canlı bir düzen olsun kilisede. Ve en son olarak görüyoruz ki ne diyor ayet 39. Özet olarak kardeşlerim, peygamberlikte bulunmayı gayretle isteyin. Bilinmeyen dillerle konuşulmasına engel olmayın. Ancak her şey uygun ve düzenli biçimde yapılsın. Yani burada geçen hafta da gördüğümüz gibi bilinmeyen diller bir dua şekli, yani Tanrı'yla iletişim kuruyoruz. Bir ilişkide bulunuyoruz. Ve peygamberlik sözler Tanrı'dan bize bir söyleniş. Tanrı bizimle konuşuyor. Adem bahçesinde de olduğu gibi. Çünkü gurun serinliğinde Adem ile Hava Tanrı'yla yürüyorlardı. Konuşuyorlardı. Onun sesini de duyuyorlardı her gün. Wow. Ve artık yeni yaratılışta. Çünkü Tanrı'nın isteği başlangıçtan beri dünyayı yeniden düzene sokmak. Yeniden Tanrı kral olarak yaşamak istiyor ve bizi yönlendirmek istiyor. Bu esenlik, bu egemenlik gelsin dünyada ve kilisede başlıyor. O zaman bu ilişkide şart. Acaba sen o ilişkide bulunuyor musun? Yani Tanrı'nın sesini duyuyor musun? Tanrı'ya konuşuyor musun? Dertleşiyor musun? Yani burada her şey bir yana bırakarak önemli olan Tanrı'yla bir ilişkide bulunmak. Önemli. Vazgeçilmez. Ve İsa Mesih bunu sağlamaya geldi. İsa Mesih bizi Tanrı'yla barıştırmak üzere canını çarmıhta verdi. Aslında eski bir örnek var. Diyelim ki burada, bu elde Adem ile Hava minik olarak bahçede yürüyorlar. Ve Tanrı'yla açık bir ilişkide bulunuyorlar. Konuşuyorlar, onun sesini duyabiliyorlar. Hiç engel yok. Serbest, özgür, bol yaşam. Wow. Tamam mı? Ama günah işlediklerinde Tanrı'nın sözünü dinlemediler, isyan ettiler. Ve günah işlediklerinde o günah bir, şimdi bir engel gibi. Onlar ile Tanrı arasında bir engel oldu, bir duvar oldu. Artık Tanrı'nın sesini duyamaz oldular. Bahçeden kovuldular zaten ve kapı kapandı. O zaman bu bir engel oldu, bir duvar oldu. Artık sesini duyamaz oldular. Onun huzuruna çıkamaz oldular. Ya dualar ediyorlardı da belki tavandan geri geliyorlardı gibi geldi. İlişki yok, ipler kopuldu. Ve belki senin durumun da hala böyledir. Tanrı'dan uzak. Yani şimdi Andy Tanrı'yla bir ilişkiden bahsettiğin zaman bana saçma gibi geliyor diyorsun kendi kendine. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Ama İsa Mesih geldi ve Adem'den itibaren, Havva'dan itibaren bu yana insan oğlunun durumu böyledir. Çünkü hepimiz Adem'den geldik. Onun soyundan geldik. Hepimiz günah işledik. Hepimiz Tanrı'nın sevgisinden yoksun kaldık. Hepimiz bu şekilde çaresiz, umutsuz karanlıkta doğduk, büyüdük. İster İstanbul'da, ister zengin Amerika'da fark etmez. Ve şimdi Adem'den sonraki ilk günahsız, kusursuz olan kimdi? İsa Mesih geldi, günah işlemedi ve böyle açık bir ilişkide bulundu. Tanrı'nın sesini duyabildi, kutsal ruhla doluydu. Ve herkes şaşakaldı, wow, bu adama bak. Tanrı'yla olan ilişkisine bak, mükemmel. O geldi ve çarmıhta bizim yerimize geçti. Bizim suçlarımızı o üstlendi. Bizim günahlarımızı o bizden kaldırıp kendini omuzladı. Ve aslında Tanrı'dan yoksun kaldı. Tanrı'nın varlığından mahrum kaldı. Ve öldü. Tanrı'nın yaşamından yoksun kaldı. Ve öldü karanlıkta. Rabbim, Rabbim, beni niye terk etmişsin diye bağırarak. Öldü bizim yerimizde ama biz artık günahlarımızı kaldırdı. Biz artık o engel, o duvar yıkıldı. Biz artık Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz Mesih sayesinde. Tanrı'yla bir ilişkide bulunabiliriz, onun sesini duyabiliriz, onun kutsal ruhuyla dolabiliriz. O bahçede yaşayabiliriz, Tanrı'yla görünmez olanla yürüyebiliriz artık. İsa Mesih sayesinde. Çünkü o aldı. Günahsız olmasına rağmen bizim hak ettiğimiz cezamızı, bizim hak ettiğimiz ölümümüzü o aldı, üstlendi. Ve bizi özgürleştirdi, kaldırdı. Tanrı'nın huzuruna kavuşturdu. Ve Tanrı artık bizim hayatlarımızda tanrısal bir düzen. Tanrısal bir esenlik. Bazılarımıza belki düzen kötü bir kelime olarak geliyor. Ben düzensiz yaşamı seviyorum. Ama aslında bizim iyiliğimiz için, bizim sağlığımız için, bizim mutluluğumuz için belli bir ritim, belli bir usul, belli bir düzen gerekiyor. Ve İşte Tanrı'nın egemenliğinde, Tanrı'nın bahçesinde belli bir düzen mevcuttur. İster kilise toplantılarımızda bahsettiğimiz gibi ama ister pazartesi günü, salı günü. Yani Tanrı'yla yürümek ne demek? Kralın kurallarına uymak ne demek? Kralı hoşnut etmek ne demek? İşte Hristiyanlık bundan ibarettir. Ve Tanrı'nın tasarısı bu krallığı, bu egemenliği bütün dünyaya yaymaktır. Bütün allak bullak, insafsız, adaletsiz, karışık dünyamıza, İstanbul'umuza getirmek istiyor. Değil mi? Bütün herkesin esenliğe kavuşmasını istiyor. Bütün herkesin sevince ulaşmasını istiyor. Ya artık her şey toz pembe mi olacak? Gülistanlık mı olacak? Tabii ki de hayır. Ama derinliklerimizde bir huzur bilmek mümkün mü? Mümkün. Ve Tanrı herkesin bunu bilmesi istiyor. Senin de bilmen istiyor. Ve görüyoruz ki Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Bir gün Tanrı bütün yaratılışı yeniden düzene sokacak. Her şey yeniden yaratacak. Burada bir başlangıç yapıyor. Ama bütün her şey yeniden düzenlenecek. Ve Vahiy bölümünde, 21. bölümde, onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan, işte her şey yeniliyorum, dedi. Umudumuz bu. Kabul ettiğimiz gerçek bu. İsa Mesih kral olarak burada faaldır. Kutsal ruh aracılığıyla. Ve bir gün bütün her şey yeniden oluşturacak, yenileyecek. O zaman bir kez daha Tanrı ile birlikte yürüyeceğiz. Ve onu yüz yüze göreceğiz. Artık peygamberlik ve bilinmeyen diller ortadan kalkacak. 13. bölümüne göre. Çünkü gerek kalmayacak. Çünkü Tanrı'ya yüz yüze göreceğiz. Artık peygamberlik sözünün ne faydası var ki? Tanrı'nın asıl sesini duyacağız. Asıl yüzünü göreceğiz.